Herkese merhaba. Bugün Soğuk Savaş'ta istihbaratın önemini ve istihbarat servislerinin kuruluşunu dinleyeceğiz. Soğuk Savaş sırasında istihbarat, yüz binlerce profesyonelin istihdam edildiği dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelmişti. Her büyük ülke yeni görevler için yarışan ve bazen birbirlerinden bilgi saklayan, genellikle birbirine kenetlenmiş ve çoğunlukla rekabetçi gizli teşkilatlardan oluşan devasa yeni istihbarat bürokrasileri yarattı. ABD 1947'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı, CIA'yı kurdu. Bu dönemde oluşturulan diğer tanınmış istihbarat örgütleri arasında Birleşik Krallık'ın MI5'i ve MI6'i, Sovyetler Birliği'nin KGB'si, Fransa'nın SDCI'si, Çin'in MSS'si, İsrail'in Mossad'ı ve Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı vardı. 1970'lere gelindiğinde her bölgesel güç ve nispeten küçük birçok devlet istihbarat servisleri geliştirmişti. Aynı zamanda casusların ve karşı casusların istismarları eğlence ve yayıncılık endüstrilerinin temel öğesi haline geldi. Kitaplarda, filmlerde ve televizyonda istihbarat ajanları bazen komik ama çoğunlukla ölümcül derecede ciddi rollerde tasvir ediliyordu. Tüm bu anlatılar çoğu zaman acı verici derecede sıkıcı ve bazen de nahoş ve alaksız olan bir mesleği yüceltme eğilimindeydi. Soğuk Savaş'ın son 20 yılında ABD, Sovyet kitle imha silahları hakkında bilgi toplamak için uydu fotoğrafçılığı da dahil olmak üzere büyük ölçüde görüntü ve sinyal istihbaratına güvendi. Ancak bu istihbarat kaynaklarına vurgu yapması, doğası gereği teknik yollarla kolayca nüfuz edilemeyen terör örgütleriyle mücadele yeteneğini zayıflatmıştı. ABD, Sovyetler ve Birleşik Krallık, istihbarat sistemleri, diğer birçok istihbarat servisinin organizasyonu için genel modeller olarak kullanıldı. Amerikan sistemi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD etkisinin altına giren birçok ülke tarafından benimsendi. Sovyetlerinki çoğu komünist ülkede kurulmuştu ve Birleşik Krallık'ınki parlamenter hükümetlere sahip çoğu ülke tarafından kullanılacaktı. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika'da merkezleşmenin ne kadar gerekli olduğu konusunda yoğun tartışmalar yaşandı. Bazıları ordu, donanma ve dışişleri bakanlığı tarafından işletilen ayrı birimleri ortadan kaldıracak tek bir kapsayıcı istihbarat sistemi istiyordu. Diğerleri ise teknik askeri istihbarat fonksiyonları dışındaki tüm fonksiyonları Dışişleri Bakanlığı'na devretmek istiyordu. Sonuç, CIA'yı yaratan ancak diğer departmanların ve teşkilatların kendi istihbarat bölümlerini korumalarına izin veren bir uzlaşmaydı. O zamandan bu yana tek bir istihbarat sistemi fikrini yerini CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı, ayrı Ordu, Deniz ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Personeli, Dışişleri Bakanlığı İstihbaratı, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan oluşan bir istihbarat topluluğu kavramına bıraktı. Güvenlik Ajansı, Enerji Bakanlığı Nükleer İstihbarat Birimi ve Federal Soruşturma Bürosu FBI. Amerikan istihbaratının organizasyonu için temel sözleşme olarak kullanılan Ulusal Güvenlik Yasası 1947'de CIA'ye 5 özel işlev vermişti. Ulusal güvenlikle ilgili istihbarat konularında NSC'ye tavsiyelerde bulunmak, NSC önlemlerine tavsiyelerde bulunmak, devlet daireleri ve kurumların istihbarat faaliyetlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesi, yabancı istihbaratın toplanması, değerlendirilmesi ve bunun hükümet içinde uygun şekilde iletilmesini sağlamak, MGK'nın belirleyeceği diğer istihbarat teşkilatları için ek hizmetlerin yürütülmesi ve ulusal güvenlik istihbaratı ile ilgili NSC'nin yönlendirebileceği diğer işlev ve görevlerin yerine getirilmesi. CIA ayrıca diğer ülkelerde gizli siyasi ve ekonomik müdahale, psikolojik savaş ve paramiliter operasyonlar yürütüyor. Bunlar orijinal sözleşmenin biraz gevşek bir yorumuna dayanarak Soğuk Savaş'ın bir gerekliliği olarak değerlendiriliyordu. 2001'deki 11 Eylül saldırıları ve ertesi yıl İç Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinden ardından CIA analistleri yeni İç Güvenlik Bakanlığı'nın istihbarat bölümlerine entegre edildi. CIA görevlileri de FBI birimlerine görevlendirildi ve FBI ajanları CIA Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı. FBI'nin asıl görevi yurt içi karşı istihbarat için kurulmuştu. FBI direktörü Adalet Bakanlığı'na başsavcıya bağlı olarak görev yapmaktadır. FBI ve CIA istihbarat ve terörle mücadele ve uluslararası suçlarla mücadele çabalarında işbirliği yapmaktadır. DIA ve silahlı servislerin teşkilatları da kendi sınırlı yetki alanları dahilinde karşı istihbarat işlevlerini yerine getirir. NSA, NSA, ABD istihbarat örgütlerinin en büyüğü, en yüksek bütçeli, belki de en az bilinenidir. Temel işlevi sinyal zekasıdır. Kodların ve şifrelerin oluşturulması ve kırılması. 1952'de başkanlık direktifiyle kurulan NSA, muazzam boyutuna ve dünya çapındaki faaliyetlerine rağmen kabul edilen ABD istihbarat birimlerinin en sırrı olarak kaldı. Ajansı oluşturan direktif bilgi gizli kalıyordu. Yüksek rütbeli bir askeri yetkilinin başkanlık ettiği NSA, Savunma Bakanlığı'nın yetkisi altındadır ancak mütevazi bir özelliğe sahipti. NSA, Washington DC yakınındaki genel merkezden çok çeşitli elektronik casusluk faaliyetleri yürütmektedir. Bunların birçoğu uçaklara, gemilere ve yurt dışındaki kara tesislerine yerleştirilen gelişmiş dinleme cihazlarından yararlanmaktadır. 1961 yılında kurulan DIA, Savunma Bakanlığı'nın en büyük istihbarat üreticisi ve yöneticisidir ve Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nın askeri istihbarat konularında baş danışmanıdır. Ulusal raporlar ve tahminler için askeri istihbarat sağlar. Savunma Bakanlığı'nın toplama gereksinimlerini, askeri komutanlar tarafından planlama ve operasyon amaçlarıyla talep edilen gizli bilgileri koordine eder ve askeri ateşi sistemini yönetir. Her ne kadar teşkilatın personeli silahlı servislerin her birinden personelinden oluşsa da DIA çalışanlarının yarısından fazlası sivillerden oluşmaktadır. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar KGB, Amerikan CIA, FBI ve gizli servisin birleşimine benziyordu. Her ne kadar eski Sovyet sistemi diğer komünist ülkelerdeki istihbarat servisleri için model oluşursa da yabancı istihbarat, karşı istihbarat ve iç güvenlik rollerinin tek bir kurumda birleştirilmesi alışılmadık bir durumdu. KGB'nin kökeni 1917'de Bolşevikler tarafından kurulan gizli polis Çeka ile başlar. 1922'de Çeka, devlet siyasi idaresi olarak yeniden düzenlenmişti ve 1934'te İçişleri Halk Komiserleri olarak yeniden adlandırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Devlet Güvenliği Bakanlığı ortaya çıktığı bir yeniden yapılanmadan meydana gelmişti. Ve Sovyet istihbaratının son yeniden organizasyonu 1954'te tüm teşkilatların birleşerek KGB'nin kurulmasıyla gerçekleşmişti. KGB'nin tüm Sovyet istihbarat sisteminin egemen olduğuna inanılıyordu ve bazı batılı analistler onun yöneticisini muazzam siyasi güce sahip bir kişi olarak görüyordu. KGB'nin son yöneticilerinden biri olan Yuri Andropov, teşkilatın 15 yıl boyunca başkanlığını yaptı ve 1982'de Sovyet Komünist Partisi'nin lideri olmuştu ve 1984'teki ölümüne kadar bu görevde kaldı. Bugünkü Rusya Federasyonu'nun lideri Vladimir Putin de KGB kökenlidir. Eski Sovyetler Birliği'nin istihbarat ağının büyüklüğü ve yıllık harcamaları hakkında tam anlamıyla güvenilir bir bilgi kaynağı yok. Bununla birlikte Soğuk Savaş'ın sonunda KGB'nin yaklaşık 500 bin kişilik bir kadroya sahip olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 20 bin KGB personeli yabancı istihbaratta görevlendirilmişti. Çoğunluğu karşı istihbarat, halkın gözetlenmesi, teknik istihbarat ve sınır kontrolüyle meşguldü. KGB aynı zamanda bazılarının ülke nüfusunun %5 ile 10'unu oluşturduğu tahmin edilen büyük bir muhbir grubunu da kontrol ediyordu. Başlıca iki İngiliz istihbarat teşkilatı, Gizli İstihbarat Servisi MI6 ve İngiliz Güvenlik Servisi MI5 olarak adlandırılmaktadır. MI5 kabaca ABD'deki FBI'ye benzer. Aynı şekilde Sovyetlerin KGB'nin iç güvenlikten sorumlu olan bölümüne benzerken MI6 büyük ölçüde ABD'nin CIA'sına benzeyen sivil bir örgüttür. İsrail Devleti 1948'deki kuruluşundan bu yana bariz istihbarat ve karşı istihbarat ihtiyacını birinci sınıf bir itibar kazanmış hizmetle karşılamaktadır. Profesyonelliklerinin bir işareti olarak onlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. İstihbarat örgütlerinin adı Mossad'dır. Türkiye'de ise bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kökleri teşkilatı mahsusaya dayanır. Milli Mücadele döneminde ismi önce Hamza Grubu, sonra Felah Grubu'na dönüşmüştür. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün talimatıyla Milli Emniyet Hizmeti Risayeti adıyla yeniden teşkilendirilmiş ve nihayet 1965 yılında ismi Milli İstihbarat Teşkilatı olmuştur. İstihbarat 3 düzeyde gerçekleştirilir. Stratejik, taktik ve karşı istihbarat. Bu seviyelerin en genişi, yabancı ülkelerin yetenekleri ve niyetleri hakkında bilgi içeren stratejik bir istihbarattır. Bazen operasyonel veya savaş istihbaratı olarak da adlandırılan taktik istihbarat, askeri saha komutanlarının ihtiyaç duyduğu bilgilerdir. Modern silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle siyasi liderlerin karar alma süreçlerine sıklıkla stratejik istihbaratın yanı sıra taktik istihbarattan elde edilen bilgilerin de dikkate alınması gerekir. Büyük saha komutanları sıklıkla birden fazla zeka seviyesine ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bu iki zeka düzeyindeki ayrım ortadan kalkıyor olmaktadır. İstihbarat görevlerinin kamuoyunda James Bond gibi gizli ajanlar olduğu imajına rağmen istihbarat çalışmalarının en büyük kısmı radyo yayınları ve her türlü yayın gibi açık kaynakların heyecanlı olmayan bir şekilde araştırılmasıdır. Diplomatların, iş adamlarının, akredite askeri ateşelerin ve diğer gözlemcilerin raporlarını da içeren bu çalışmanın büyük bir kısmı üniversite eğitimi almış araştırma analistleri tarafından sessiz ofislerde gerçekleştiriliyor. Gizli istihbarat kaynakları 3 ana kategoriye ayrılır. Havadan ve uzaydan keşifleri içeren görüntülü istihbarat, elektronik dinleme ve kod kırmayı içeren sinyal istihbaratı ve klasik casusluk işinde çalışan gizli ajanı içeren insan istihbaratı. Genel olarak konuşursak, bu kaynakların göreceli değeri yukarıda listelendikleri sıraya göre yansıtılmaktadır. Örneğin bir fotoğraf sağlam bir istihbarat oluştururken gizli bir ajanın raporu spekülatif olabilir ve kanıtlanması zor olabilir. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler muhtemelen çoğu istihbarat sistemine girdiğinin 5'te 4'ünden fazlasını oluşturuyor. Ancak bu oran bir ülkenin sahip olabileceği devlet sırlarının sayısına göre değişiyor. Gizli kaynaklardan gizli toplama yöntemleri, kurguda istihbarat çalışmalarına atfedilen drama ve romantizmin çoğunun temelini oluşturur. Her ne kadar klasik casusluk ajanı hiçbir zaman tamamen gerçekliğini yitirmeyecek olsa da, bazı gözlemciler bu rolün büyük ölçüde yörüngedeki keşif uyduları, uzun menzilli kameralar ve çeşitli algılama, tespit ve akustik enstrümanlar da dahil olmak üzere makineler tarafından üstlenildiğini öne sürüyor. Bu teknolojiyle artık karanlıkta görmek, çok uzaklardan duymak, yüzlerce kilometre yükseklikten detaylı fotoğraf çekmek mümkün oluyor. Havadan keşif teknikleri, ABD'nin askeri ve endüstriyel tesisleri fotoğraflamak için özel kameralar taşıyan balonları Sovyet toprakları boyunca sürüklediği 1940'lardan bu yana çarpıcı bir biçimde gelişti. Günümüzde havadan keşif, bir savaş alanının etrafında 24 saat boyunca dönebilen uydular, uçaklar ve insansız uçaklar tarafından gerçekleştiriliyor. ABD, UTU uçakları ve onun yüksekte uçan halefleri, uzmanların büyük bir doğrulukla okuyabileceği fotoğraflar çekebilme yeteneğine sahip. Bir ülkenin nükleer füzelerinin ve diğer silahlarının sayısı ve konumu hakkında doğru bilgiler üretebilen görüntüleme uyduları, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki silahların kontrol anlaşmalarının yapılmasını mümkün kıldı. Yüksek irtifa fotoğrafları aynı zamanda çevresel felaketleri teşhis etmek, terörist eğitim kamplarının yerini tespit etmek ve hatta insan hakları ihlallerini tespit etmek için de kullanılıyor. Endüstriyel üretim, füze fırlatmaları ve ekonomik büyüme oranları gibi karmaşık olaylara ilişkin verileri analiz etmek için bilgisayarların kullanılması büyük miktarda bilgi yarattı ve gereksiz bilgilerin filtrelenmesi önemli bir görev haline geldi. Bazı gözlemciler, özellikle internet çağında veri toplamanın, analiz, bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar programlarının analistler için muazzam miktarlarda ham madde düzenlemesine olanak tanıyan yapay zeka uygulamalarının önemine değiniyor. Günümüzde en önemli olgu, veri mühendisliğini de içeren yönetilebilir bilgi dalgasını sağlayabilmektir. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde karşı kültür dediğimiz toplumsal hareketlerin önemini dinleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.